Birinci ayrım. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Brandenburg. Yazarı Glenn Mead. Özgün adı Brandenburg. Çevirmeni Ali Cevat Akkoyunlu. Türü roman. Doğan Kitap, 10. baskı, Eylül 2007. ISBN numarası 978-975-991-429-5. Bu kitap 686 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Nisan 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. 80'li yıllarda bir eylemci Berlin'de sokak ortasında vurulur. Paraguay'da bir arabanın çarpıp kaçtığı kaçakçı çok geçmeden can verir. Yaşlı bir iş adamı Asunción'daki görkemli malikanesinde kafasına kurşun sıkarak intihar eder. Bu ölümlerin birbiriyle bağlantılı olduğuna inanan gazeteci Rudy Hernandez ise olayı çözemeden korkunç bir cinayete kurban gidecektir. Gazetecinin akrabası Erika, AB'ye bağlı Avrupa Güvenlik İdaresi'nde uzman olarak çalışan Folkman'ı araştırmayı sürdürmeye ikna eder. Başlangıçta Folkman'ın elinde işe yarar hiçbir ipucu yoktur. Sadece banda alınmış anlamsız bir konuşma ve yarısı yanmış eski siyah beyaz bir fotoğraf. Bu fotoğraf Avrupa tarihini 50 yıl geriye götürecek korkunç bir planı açığa çıkarır. Bugün de tekrarlanabileceğini bildiğimiz için büsbütün korkunçlaşan bir planın. Folkman'ın artık kendi geçmişinin acılarıyla yüzleşmekten başka çaresi yoktur. Gerilim türünün en iyileri arasında yerini alan, soluk soluğa okurken keyif duyacağınız bir eser, insanı sarsacak kadar gerçekçi. Campbell Armstrong. Bestseller kitapların tüm özelliklerini taşıyor. Egzotik mekanlar, müthiş bir kurgu, gerçekçi karakterler ve diyaloglar gerçekten çok başarılı. Ted Albury. Gazeteciliğin yanı sıra pilot eğitmenliği de yapan Glenn Mead Dublin'de yaşıyor. Gerilim macera romanları yazarı olan Mead'in bütün dünyada çok satanlar listelerinin başında yer alan Sakkara'nın Kumları, Kar Kurdu, 8. Gün ve Buz Kapanı adlı kitapları da Doğan Kitapçılık tarafından yayımlandı.
Annem ve Babam, Carmela ve Thomas.
Teşekkür. Bu kitabın araştırma döneminde benden yardımlarını esirgemeyen Avrupa ve Güney Amerika'daki herkese en içten teşekkürlerimle. Aşağıda adları sıralananları özellikle anmak istiyorum. Berlin'de Berlin ABD Misyonu Arşiv Merkezi çalışanları, özellikle de orijinal dosyalara erişmemi sağlayan Müdür David Marvel ve Dr. Richard Campbell. Reichstag Güvenlik Müdürü Axel Winglinski, Berlin Senatsverwaltung für Inneresten. Yani Berlin Senatosu İçişleri Komisyonu Dr. Bose ve Hans Christopher Bomfert. Berlin Landesamt für Verfassungsschutz, Anayasayı Koruma Bürosu. Wehrmacht Auskunftsstelle, Silahlı Kuvvetler Bilgi Bürosu çalışanları. Viyana'da Viyana Merkez Mezarlığı yöneticileri. Strasbourg'da Jean-Paul Chauvet. Paraguay'da Carlos da Rosa. Bu arada Dublin Trinity College'dan Janet Donahue ve Profesör Jim Jackson'ın yardımlarını unutamam. Avrupa ve Güney Amerika'da yardım ve desteklerini esirgememekle birlikte isimlerinin gizli kalmasını isteyenler de var. Onlara şükranlarımı gönderiyorum. Hodder and Stockton'da editörüm George Lucas'a profesyonelliği, sınırsız heyecanı ve kitaba kendini adamasından dolayı teşekkür ediyorum. Bir de kuşkusuz değeri ölçülemez uyarı ve öğütleri için Bill Massey'e. Böylece akıntıya karşı kürek çekilen tekneler gibi durmaksızın geriye düşüyoruz. F. Scott Fitzgerald, Muhteşem Gatsby. Giriş. Yazdı. Güneş mavi denizin üzerinde parlıyordu ama kıyı bomboştu. Yazlık evin kapısında bekliyorlardı. Genç doktor küçük oğlanın elini tutuyordu. Çocuk korkuyla titriyordu ama ağlamıyordu. Küçük yeşil Austin toprakla kaplı dar yolda göründüğünde çocuğun yüreği hızla çarpmaya başladı. Mavi pamuklu elbisesiyle annesi çok güzel görünüyordu. Ama arabadan inip koyu renk güneş gözlüklerini çıkardığında çocuk annesinin kahverengi gözlerinde yaşlar olduğunu gördü. Annesi yaklaşırken çocuk doktorun elini bıraktı, kadının kollarına atıldı. Annesinin kokusunu duyuyor, onu sarıp sarmalayan sevgiyi hissediyordu. Artık daha iyiydi. Annesi öpmek için eğildiğinde pamuklu elbisesi de sarıldı. ''Tamam Joseph, anne burada, tamam.'' Genç doktor yanlarına yaklaştı, elini uzattı. ''Mrs. Faulkman, ben Doktor Rice. Sizinle biraz konuşabilir miyim?'' Çocuk annesinin sahilin hemen yakınındaki küçük beyaz yazlık eve baktığını gördü. Açık pencerenin parlak yeşil perdesi denizden gelen rüzgarla havalanıyor ve iniyordu. Ama babasının uyuduğu yatak odasının penceresi kapalıydı. Küçük bahçedeki çiçeklerin güzelliği göz alıyordu. Çocuk rüzgarla dalgalanan perdenin ardındaki cilalı Steinway'i ve şöminenin üzerinde duran gümüş çerçeveli fotoğrafları görebiliyordu. Annesi doktora döndü. ''Kocam'' dedi. ''Kocam nasıl?'' ''Uyuyabilmesi için bazı haplar verdim. Böylece en az 8 saat dinlenecektir.'' Kadın güvende olduğunu hissettirmek için oğlanın elini sıkıca tuttu. Hep birlikte kıyıya doğru yürüdüler. Dalgalar ıslak kayalarda patlayıp köpürüyor, güneş sahildeki çakıl taşlarının üzerinde binlerce parıltı oluşturuyordu. Yürürlerken doktor söze girişti. ''Durumu maalesef oldukça kötü. Size telefon etmemin nedeni de bu.'' Küçük oğlana bakıp gülümsedi. ''Bu küçük adam çok işe yaradı. Beni bulmak için ta köye, Dr. Mansfield'ın evine kadar koştu.'' Çocuğun başını okşadı, bakışlarını yukarıya çevirdi. ''Bana biraz kocanızdan söz edin Mrs. Faulkman. Bu sorun ne zamandan beri var?''
''Dr. Mansfield size anlatmadı mı?''
Doktor başını salladı. ''Hayır, anlatmadı. Zaten tatilde. Ben sadece onun yerine geldim. Ama kocanızın aynı sıkıntıyı bir daha yaşayabileceğini düşünerek hazırlıklı olmak istiyorum.''
Kıyıya vardılar. İri dalgalar kayalara ve çakıl taşlarına çarpıyor. Kulakları sağır edecek kadar büyük bir uğultu çıkarıyordu. Doktor kumların üzerine oturdu. Çocuğun annesi doktorun yanına çöktü. Çantasının içini aradı, paketini buldu. İçinden çektiği sigarayı güçlükle yaktı. Çocuk annesinin yüzünde yorgunluğun solgunluğunu gördü.
''Uzun süreden beri çekiyor, gelip gidiyor.''
''Nasıl başlıyor?''
''Bir gazete makalesiyle, radyo ya da televizyonda bir şeyle, bazen sadece hava ya da mevsime bağlı. Sonra artıyor, kocam da suya batan bir taş gibi batıyor.''
Doktor şaşırmıştı. ''Anlayamıyorum. Bunların nedeni ne Mrs. Faulkman?''
Dalgalar gürültüyle kayalara çarpıp duruyorlardı. Kadının sesi önce kayaya vuran, ardından çakıl taşlarını yalayarak geri çekilen suyun uğultusunda boğuklaşıp yettiğinden oğlan annesinin sesini duyamıyordu. Annesi sözlerini bitirdiğinde çocuk doktorun yüzündeki dehşeti gördü.
''Aman tanrım, nasıl bilebilirdim ki? Korkunç.''
Uzunca bir süre ne söyleyeceğini bilemez gibi durdu. ''Herhalde gereken herkesle görüşmüşsünüzdür.'' dedi sonra.
''Doktor, anılarınızı akla uygun hale getirebilirsiniz ama onları toptan silmeniz mümkün değil. Bunu bilen birisinden duyduğunuzu kabul edin.''
''İyi ama yine de bu sorunla başa çıkabildiniz. Eminim sizin çektikleriniz de aynı derecede korkunçtu.''
Oğlan annesinin başını salladığını gördü.
''Doğru, başa çıktım. Ama kocama yaptıkları anlatılır bir şey değildi.''
''Çok üzgünüm, özür dilerim. Bir şeyler yapabilmek isterdim.''
''İnanın bana, yapacak hiçbir şey yok. Yine de ilginize teşekkür ederim.''
Sevgi dolu kahverengi gözlerini oğluna çevirdi.
''Joseph de yardımcı oldu.'' Annesi doktora baktı.
''Bir çocuğumuz olması ikimizi de kurtardı.''
Doktor birden çok genç ve ne yapacağını bilemez gibi göründü. Dalgalar kayalara çarparken uzunca bir süre sessiz kaldılar. Genç doktor ne söylemesi gerektiğini bilemeden oğlana bakıyordu.
''Konser salonuna telefon ettiğimde müdür bu geceki konseri iptal edebileceğinizi düşündü. Sizin için çok güç olmalı. Kocanızla demek istiyorum.''
''Pek değil ama olduğunda Joseph'la birlikte dayanmaya çalışıyoruz.''
''Sizi bir kez Londra'da dinlemiştim. O akşamki konserinizi hiç unutamayacağım Mrs. Faulkman.''
''Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Kocamla ilgilendiğiniz için de.''
Doktor yavaşça ayağa kalktı, pantolonundaki kumları silkeledi.
''Geri dönsem iyi olacak. Eğer durumu yeniden kötüleşirse bunlardan iki tane verirsiniz.''
Cebinden bir ilaç kutusu çıkarıp uzattı.
''Bu onu en az 8 saat uyutur. Ama bana ihtiyacınız olursa çekinmeyin, beni arayın. İyi günler Mrs. Folkman. Kadının elini sıktı, arabasına doğru yürüyüp bindi. Toprak ve kum kaplı yolda uzaklaştı. Oğlan geriye dönüp baktığında annesinin sigarasını dalgalara fırlattığını gördü. Uzaklara, denize dalmış gözleri kederliydi.
Anne!
Ne var canım?
Adamlar babaya ne yaptı?
Kadın oğluna baktı, kahverengi gözleri yaşla doldu, çocuğu kendine çekti.
Çok kötü şeyler, babaya çok kötü şeyler yapıldı. O yüzden babaya yardımcı olmamız lazım. O yüzden sevgimize çok ihtiyacı var.
Sıkı sıkı göğsüne bastırdığı oğlan, adamlar dedi, senin de canını yaktılar mı anne? Kadın oğluna baktı, sonra gözlerini uzaklara çevirdi. Çocuğu kollarında sıktı. Çocuk annesinin hala ağladığını anladı. Kadının sesindeki acıyı duydu.
Evet Joseph, bana da acı çektirdiler.
Çocuk geri çekildi, annesine baktı, elini uzatıp kadının yüzüne dokundu.
Senin ve babanın canını acıtanlar bir daha yapamayacaklar. Ben seni koruyacağım anne.
Annesinin gözyaşlarını silip gülümsediğini gördü. Sesi tıpkı babanın üzgün olduğu zamanlardaki gibiydi. Sanki gülümseyerek babaya ve kendine yapılan kötülükleri silebilirmiş gibi oğluna bakıp güldü.
Tabii koruyacaksın canım.
Oğlanın alnındaki perçemi geri itti, çocuğu öptü, gözlerini silip ayağa kalktı.
Hadi gel Joseph dedi, gidip babayla ilgilenelim.
Çocuk annesine elini uzattı, kadın uzanan eli kavradı ve yazlık eve giden yolda oğlanı izledi. Birinci bölüm, birinci kızım, Asunción, Paraguay, Güney Amerika. San Ignacio Özel Hastanesi'nin doktorları Nicolas Tisarkin'e öleceğini söylediklerinde ihtiyar başını umutsuzca salladı. Adamların odadan çıkmalarını bekledi. Tek bir kelime etmeden giyindi ve Mercedes'ine atlayıp 3 blok öteye, Palma Sokağı'nın köşesine gitti. Arabasını park etti, 1 blok kadar geriye yürüdü. Köşedeki küçük bankanın önüne geldi. Döner kapıdan girip banka müdürüne, kasa dairesine inmek istediğini belirtti. Banka müdürü hiç vakit kaybetmeden tecrübeli memurlarından birine yaşlı adamla birlikte kasa dairesine inmesini söyledi. Ne de olsa Senyor Charkin en önemli müşterilerinden biriydi. Charkin her zamanki kaba tavrıyla ''Yalnız kalmak istiyorum, indikten sonra yanımdan ayrılmasını söyle'' dedi.
''Tabii Senyor Charkin, teşekkür ederim Senyor Charkin.''
Ardından da nazik bir reveransla ''Buenos dias Senyor Charkin.'' Dipnot, İspanyolca iyi günler. Lacivert takım elbiseli müdür oldum olası Charkin'in sinirine dokunurdu. Ama bu sabah Charkin'i iyiden iyiye kızdırdı. Reveransları, el ovuşturmaları, altın diş dolu gülümsemesi. Buenos diasmış, iyi günlermiş, bunda iyi olacak ne varsa. Biraz önce 48 saat ömrü kaldığını söylemişlerdi. Şimdi de sancı midesini dayanılmaz bir alev gibi kemirmeye başlamıştı. Acıyı hafifletmek için aldığı ilaçlara rağmen kendini güçsüz, hem de çok güçsüz hissediyordu. Bunda gülünecek ne var? Bu sabahın iyi olan tarafı ne? Ömrünün son sabahı bu, çünkü ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyor. Banka memuruyla birlikte kasa dairesinin serinliğine inerlerken paslanmaz çelik duvarlara yansıyan aksini gördü. 82 yaşındaydı ama 6 ay öncesine kadar 10 yaş daha genç gösteriyordu. O zamanlar gücü yerindeydi. Adam gibi yemek yiyor, sigaraya dokunmuyor, kadehi ise arada sırada eline alıyordu. Hemen hemen herkes en az 100 yıl yaşayacağını söylüyordu. Yanıldılar. Paslanmaz çelik duvardaki aksi ne olduğunu gösteriyordu. Zayıf, hatta sıska, şimdiden cesede benzeyen biri. Midesindeki kanama neredeyse yaşamın içinden akıp gittiğini hissettirecek kadar şiddetlenmişti. Ne kadar acı çekerse çeksin, doktorlar ne derlerse desinler, yapılacak önemli işleri vardı. Şu işleri bir halletse, ondan sonra sonsuza dek rahatça uyuyabilirdi. Tabii eğer bir tanrı ya da öteki dünya yoksa, eğer varsa günahlarının bedelini ödemek zorunda kalacaktı. Hoş, bundan da şüpheliydi ya. Hiçbir adaletli tanrı bütün bu yaptıklarından sonra bunca uzun süre bu kadar büyük bir zenginlik içinde yaşamasına izin vermezdi. Hayır hayır, ölürsün, bu kadar basit işte. Etlerin toz olur, ondan sonra sonsuza kadar yoksun. Ne bir acı, ne cehennem, ne de cennet, sadece hiçlik. Öyle umuyordu. Memur demir kapıları açıp bodrumdaki kasa dairesine girmesine izin verdi. 6x6 metre mermer zeminli küçük ve sessiz bir oda. Elindeki anahtarın numarasına baktı, parmağını bir duvarı boydan boya kaplayan parlak çelik kutuların üzerinde gezdirdi. Charkin'in kutusunu buldu. Kutuyu yerinden çıkarıp kilidini açtı, sonra da odanın ortasındaki cilalı ahşap masanın üzerine bıraktı. Çarkin ne yapması gerektiğini biliyordu. Yukarı çıkmaya hazır olduğunda masadaki düğmeye basacaktı. Memurun demir kapıları kilitlediğini, basamakları tırmanarak gözden kaybolduğunu gördü. Artık yalnızdı. Kasa dairesi bir morg kadar sessiz ve soğuktu. Çarkin sırtının ürperdiğini hissetti. Yakında orada olacağım dedi kendi kendine. Artık acı çekmeyeceğim. Masanın yanındaki iskemleye otururken kutuyu kendine çekti. Anahtarını çıkarıp kapağını açtı. İçindekileri boşaltıp önündeki masanın üzerine yaydı. Hepsi burada. Topraklarının tapuları, geçmişinin anahtarları. Bir süre bekledi. Yapılması gerekeni geciktirmeye çalıştı. Bir süre son bir bağışlayıcılık dalgasının keyfine varmayı düşündü. Ama yapacağı başka bir şey yoktu. Acı artık her şeyi dayanılmaz kılıyordu. Üstelik yaşamın sunduğu bütün nimetlerin keyfini de çıkarmıştı. Emanet kutusunun içindekileri toparladı. Hepsini sınıflandırıp istifleyerek içinden kağıtları çıkardı. Eski büyük zarflardan birine yerleştirdi. Sonra masanın üzerindeki düğmeye bastı. Memurun ayak sesleri mermer basamaklarda yankılanırken yakında diye düşündü Çarkin. Yakında her şey bitecek. Boş kutunun kapağını kapatırken demir kapının kilidinde dönen anahtarın sesini duydu. Kutunun anahtarını masanın üstünde bıraktı. Kalın zarfı aldı, kapıya yürüdü. Ev kentin dış mahallelerinde Iguatsu sokağındaydı. Sokaktan görülmemesini sağlayacak kadar yüksek duvarlarla çevrili büyük ve beyaz bir ev. Asuncion'un en şık, en zarif mahallesi. Çarkin evi alırken zorlanmamıştı. Dövme demirden bahçe kapısını arabasındaki uzaktan kumandayla açtı. Dönemeçli asfalt yola girdi ve Mercedes'i evin önündeki çakıl taşıyla kaplı alana park etti. Evin kapısının açıldığını, Mestizo, dipnot melez, uşağın çıkıp kendisini selamladığını görünce homurdandı. Hızla ahşap kaplı çalışma odasına girip kapıyı kilitledi. Oda sıcaktı, hem de çok sıcak. Çarkin gömleğinin üst düğmesini açarken pencerenin hemen ötesinde uzanan bakımlı bahçeye, biber ve palmiye ağaçlarına baktı. Asuncion'da bir sürü mülkü, Chaco bölgesinde de 3 çiftliği vardı. Ama en sevdiği yer her zaman burası olmuştu. Elma ağacından cilalı masanın başına oturdu. Zarfın içindekileri pırıl pırıl masaya boşaltıp kağıtları gözden geçirmeye koyuldu. Önce pasaportuna baktı. Nicholas Çarkin. İyi. Aslında adı bu değildi ya, neyse. Asıl adı, hey tanrım, neredeyse hatırlayamayacaktı. Dilinin ucuna geldiğinde o kadar sahteydi ki kendi kendine hafifçe gülümsedi. Artık bir yalanla yaşamasına gerek kalmayacaktı. Pasaportunu bir kenara koydu. Bir zamanlar 6-7 ülkede aranıyordu. O eski unutulmuş isimle korkunç şeyler yapmıştı. Korkunç ölümlere neden olmuş, insanlara dayanılmaz acılar vermişti. Kısaca doğrusunu söylemek gerekirse o acıya hiç dayanamazdı. Kendi kendine kızdı. Düşünerek kaybedecek zamanın yok, yap artık. Kağıtları karıştırdı. Geçmişine ait sararmış kayıtlar, eskimiş, yıpranmış kağıtlar. Hepsini yeniden okumaya koyuldu. Kabus gibiydi her şey. Kurbanlarının yüzündeki dehşet, oluk oluk akan kan, vahşet. Hepsi gözünün önünde canlandı. Yine de pişmanlık duymadı. Elinde olsa bunların hepsini yine yapardı, kuşku yok. Kağıtları bir kenara itti, çekmeceden birkaç yaprak kağıt ve bir zarf çıkarıp yazmaya koyuldu. 15 dakika sonra işini bitirdiğinde zarfı yapıştırıp cebine tıktı. Kasa dairesindeki kutudan getirdiği kağıtları toparlayıp şömineye taşıdı. Izgaranın üzerine bıraktı. Şöminenin üzerinden bir kibrit alıp yaktı. Alevi kağıtlara yaklaştırdı. Sonra duvardaki yağlı boya tablonun arkasındaki gizli kasaya gitti. Bir menteşeyle duvara tutturulmuş tabloyu döndürerek açtı. Bir süre kasanın şifresiyle uğraştı. İstediği kağıtları arayıp buldu. Geride herhangi birini suçlayacak bir şey bırakmamaya özen gösterdi. Elindekileri şömineye attı. Geriye kapkara küller kalıncaya kadar alevleri seyretti. Ateş söndükten sonra şömine şişiyle külleri karıştırdı. Alevler işlevini yerine getirmiş, geride hiçbir şey kalmamıştı. Yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra evden ayrıldı. 4 blok ötedeki postaneye gitti, pul aldı, cebindeki zarfı çıkarıp pulu yapıştırdı. Üzerine acil olduğunu yazıp kutuya attı, doğruca eve döndü. Arabayı bu kez garaja soktu, yeniden çalışma odasına gitti. Kafasındaki ses çabuk yap diyordu. Düşünmek için zaman yok, gelecek acıyı düşünecek zaman da yok. Elma ağacından cilalı çalışma masasının üst çekmecesinden uzun namlulu 45'lik koltu çıkardı. Mermi yataklarının hepsinin dolu olup olmadığını kontrol etti. Sonra silahı damağına dayadı. Dudaklarıyla namlunun çevresinde kusursuz bir O oluşturmaya çalıştı. Tetiğe bastı. Her şey saniyeden de kısa bir sürede bitti. Çarkin kafasını geriye iterek beyninin yarısını dağıtan merminin kafatasını parçalayarak çıktığını, çevreye kemik ve beyin parçaları saçtığını, beyaz duvarları kırmızıya boyayıp sonunda tavanın hemen altındaki ahşap oymalara saplandığını duymadı bile. Saniyeden az süren bir acı. Ne olursa olsun, Nicholas Charkin kendisi için bundan daha hızlı ve bundan daha acısız bir ölüm dileyemezdi. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.